Ayrım 16.
Cinsellik. Bu konuda yurdumuzda hala doğru dürüst bir eğitim programı yok. Hepimiz başımızı kuma gömmüş duruyoruz. Oysa cinsellik yaşamın bir parçası, hem de yadsınamayacak bir parçası. Bunun en doğrusu cinselliğin okullarda bilimsel bir biçimde öğretilmesi. Gazetelerden okuduğumuza göre bu yönde çalışmalar varmış. Umarız gerçekleşir ve gençlerimiz bu konuda da kulaktan dolma bilgilerle değil, konunun uzmanları tarafından aydınlatılırlar. Cinsellik konusunda bilinçlenmenin bir başka yolu da doktorların hazırladıkları kitapları alıp okumak. Bir tıp doktorunun yazdığı kitap sizlerin pek çok sorusunu cevaplayacaktır. Sadece bilgilenmek değil, sağlığınız açısından da şimdiden bilinçli olursanız bu size gelecek yıllarda da yararlı olacaktır. Cinsellik hiç de hafife alınacak bir konu değil. Oysa günümüzde seks kot pantolon reklamlarından video kliplere kadar her yerde, dergilerde, dizilerde. Konunun uzmanları çok genç yaşlarda seksin pek çok sakıncası olduğunu söylüyorlar. Seks büyük bir sorumluluk yüklenmektir. Kişilik olarak, konum olarak, duygu olarak hazır olmak gerek. Tıpkı samimi olmakla labali olmak arasındaki ince çizginin var olduğu gibi modern ve uygar olmakla yozlaşmışlığın arasında bu kez ince değil oldukça kalın bir çizgi var. Sayıları az da olsa bazı gençlerimiz modernliği canının istediği gibi girip çıkmak, yaptıklarının hesabını vermemek ve bu arada canı isterse seks yapmak şeklinde alıyor. Oysa modern ve uygar olmak demek, en önce sorumluluğunun bilincinde olmak demektir. Özgürlükle birlikte daha da artan bir sorumluluk. Çünkü artık kendine bakmak, kendini korumak, kendi için doğru olanı yapmak o gencin sorumluluğunda. Genç bir iş kadını veya erkeğini ele alalım. Üniversite bitmiş, meslek sahibi olmuş, çalışmaya başlamış, ekonomik özgürlüğünü elde etmiş. Belli bir yaşa ve olgunluğa gelmiş. Artık bu aşamada kimse ona nasıl davranacağını söyleyemez. Öyle veya böyle karar onundur. Öte yandan gençleri düşünün. Yaşlarına ve konumlarına uygun arkadaşlıklar mı onların kişiliklerini geliştirmelerini, karşı cinsi yavaş yavaş konuşa anlaşa tanımalarını, bu arada da kendilerini anlamalarını sağlayacaktır, yoksa iyi düşünülmemiş öylesine bir ilişki mi? Üstelik böyle hazırlıksız bir ilişki ne kadar da çok sorun yaratacaktır. Toplum baskısı bir yandan, arkadaşlarının arasında hoş karşılanmayacağından, bunun getirdiği eziklik öbür yandan onu sıkıştırmaya başlayacaktır. Hamile kalma tehlikesi de her zaman var ve işte o zaman bu körpecik yaşam altüst olacaktır. Okulu bırakmak zorunda kalacak ve yaştaşları dersleriyle sporla uğraşır, gezer eğlenirken o bebeğine hem de babasız bebeğine bakmak zorunda kalacaktır. Niye bunu yapsın kendine? Hakkı var mı? Diyelim delikanlı Mert çıktı ve evlendiler. Kızımız yine okulu bırakmak zorunda kalacak. Onlara bakmak için delikanlı da çalışıp para kazanabilmek için kendi okulunu bırakacak. Onun da yaşamı altüst olacak. Kaldıramayacakları bir yükün altında ezilecekler. Bir süre sonra da bunca stres sonucu birbirlerinden kopacaklar. Değer mi? Belki çok kara bir tablo çizdiğimi düşünüyorsunuz ama ne yazık ki bu tür olaylar çoğunlukla böyle gelişiyor. Bırakın böylesi zor nikahlarını, sevişerek, pürüzsüz ama çok genç evlenenlerin bile büyük bir bölümü bir süre sonra evliliğin sorumluluğunu kaldıramadıklarını, henüz hazır olmadıklarını anlayarak boşanıyorlar. Çok genç evlenip başarıyla yürütenler azınlıkta. Şimdi belki siz bu asrın Leyla ve Mecnun'u olduğunuzu iddia ediyorsunuz, olabilir. Eğer ortada böylesi bir aşk varsa pekala bekleyebilirsiniz. Bu bekleme aşkınızın kanıtı olacaktır üstelik. Genç yaşlar okumak, çalışmak, öğrenmek, gezmek, eğlenmek, kendini, insanları ve dünyanı tanıma yaşları. Bunları tamamlamadan bir sonraki evreye atılınca zorlanmalar başlıyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da kafanızı kullanın, iyi düşünün ve öyle hareket edin. Ve unutmayın, bu yıllar sizin en güzel yıllarınız olmalı. Onları en renkli, en tatlı, en pırıltılı biçimde yaşamaya özen gösterin. Acele etmeyin. İlk izlenimler. Üniversite bitti, diplomanızı aldınız. Artık gerçek yaşama adım atmak üzeresiniz. Ne kadar heyecan verici. Hem heveslisiniz hem de azıcık korkuyorsunuz. Haksız da sayılmazsınız hani. Bugüne dek bir iki çalışma denemeniz oldu belki ama onlar nihayetinde bir öğrencinin yapabileceği işlerdi. Oysa şimdi profesyonellerin arasına katılıyorsunuz. Sizin de profesyonelce davranmanız bekleniyor. Öyleyse el ele verip bu aşamada ne gibi bir tutum içine girmeniz, nasıl davranmanız, neler yapmanız gerektiğine bir göz atalım. İyi bir ilk izlenim sanıldığından da önemlidir. Yetenekleri açısından aynı olan iki insandan iyi bir izlenim bırakabilmiş olan ötekinden bir adım ileride olacaktır. Birileriyle tanışırken, iş görüşmesinde, iş yemeklerinde, bir davet veya kokteylde bıraktığınız izlenim pek çok şeyi etkiler. İyi bir ilk izlenim bırakmışsanız, size sempati duyduklarından yaptıklarınız onların gözünde daha iyi bir görünecek, kötü izlenim vermişseniz bunu düzeltmek epeyce zamanınızı alacaktır. İyi bir ilk izlenim için dikkat etmeniz gereken bazı kurallar. 1. Ödevinizi yapın. Tanışacağınız veya görüşmeye gideceğiniz iş adamları ve firma hakkında edinebileceğiniz her tür bilgiyi edinin. Kütüphaneye gidip araştırın, sorun, öğrenin. Günümüz genç iş adamları bu tür toplantı veya görüşmeye giderken sadece firma hakkında değil, görüşecekleri kişilerin özel meraklarına kadar araştırıp öğreniyorlar ki, konuşma sırasında yeri geldiğinde bunu kullanarak görüşmeleri daha rahat bir düzeyde sürdürebilsinler. Örneğin iş görüşmesi bitmiştir de size bir kahve ikram ederek daha başka şeylerden konuşulmaya başlanmıştır. İşte o zaman bu tür bir hazırlığı yapmış olan genç, yoğun bir sessizlik içinde boğulmayacak, tam tersine bundan 2 yıl önce İhracatçılar Birliği'nde yapmış olduğunuz konuşma beni çok etkilemişti. Bu mesleği seçmemde etkili oldu diyebilirim tarzında bir cümleyle başlayarak o toplantı hakkında bir süre konuşabilecek, sohbet hem işle ilgili hem de işin uzantısı olan konularda gezinecek ve bunu yapabildiği için de puan kazanacaktır onun ilk tanışanların gözünde. İlk görüşmeleri yapacağınız, hatta bunu özel görüşmeler için de uygulayanlar var. Kişilerin özel meraklarını, antika, avcılık, güzel sanatlar gibi öğrenebilirsiniz. Ciddi konuşmalar bitip havadan sudan konuşmalara geçildiğinde işinize yarayacak, konuşmanın gerçekten havadan sudan geçmesi yerine daha doyurucu olmasını sağlayacaktır. Buna benzetme yoluyla bir örnek vermek gerekirse, ünlü kişilerle röportaj yapan gazetecileri izleyin. Hazırlanıp da gelmiş, yani o kişinin hem iş yaşamını hem özel yaşam ve zevkleri hakkında bilgi edinip gelmiş olan gazetecinin röportajı çok daha ilginç ve yoğun oluyor. Konusunu bildiğinden boş sorular sormuyor. Oysa hazırlanmadan giden gazeteci o kişinin ilginç yanlarını ortaya çıkararak sürükleyici olabilecek bir röportajı basma kalıp sorularla berbat ediyor. Firma, patronlar, müdürler hakkında edinebildiğiniz tüm bilgileri edinin. Sadece iş açısından değil, merakları, başarıları, diğer faaliyetleri hakkında da bilginiz olsun ki rakamlarla ilgili konuşmalar sona erdiğinde gerekirse söyleyebileceğiniz bir şeyler bulunsun dağarcığınızda. 2. Sigara içmeyin. Günümüzde artık pek çok yerde sigara içilmesi hoş karşılanmıyor. Kimi sağlık nedeniyle, kimisi de gençlerin kendilerinden büyüklerin karşısında sigara içmesine sıcak bakmıyor. Bu nedenle ilk izlenimi düşünerek yeni tanıştığınız kişilerin yanında sigara içmeseniz daha iyi olur. 3. Geç kalmayın. İş hayatında randevuya gecikmek en büyük eksi puanlardandır. Ayrıca sizi bekleyenleri de sinirlendireceğinden ilk izleniminiz fena zedelenecektir. 4. İsimleri doğru söylemeye özen gösterin. Eğer tam olarak duymadıysanız veya emin değilseniz sorun. Sonra da konuşma sırasında karşınızdakinin adını sık sık kullanın. Psikologlar bizlerin kendi isimlerimizi duymaya bayıldığımızı söylüyorlar. Siz de özür dilerim, adınız İnal mı, Ünal mıydı diye sormaktan çekinmeyin. Sonra da sizinle tanıştığımıza memnun oldum Ünal Bey diyerek bu bilgiyi pekiştirin. Daha sonra bir üçüncü şahısa ondan söz etmeniz gerektiğinde, Ünal Şıhman Bey bana İstanbul'daki antika fuarından söz ediyordu diyerek konuşmayı sürdürün. 5. Çok konuşmayın, söz kesmeyin. Heyecan bazen insanı şaşırtıyor ve gerektiğinden fazla konuşmayı itiyor. Onun için çok konuştuğunuzu fark ettiğiniz an hemen susun. Hele hele karşınızdakilerin sözlerini hiç kesmeyin. Sakin olun, dinleyin ve sıra size gelince konuşun. Bu 5 kuralla bağlantılı olarak iyi ve duyarlı bir dinleyici olmak da çok önemli. Sadece iyi dinlemek yeterli olmuyor, duyarlı da olmak gerek ki satır aralarını okuyabilirsiniz. Söylenmeyen bazı şeyleri ses tonunda, yüz ifadelerinden kavrayabilirsiniz. Ünlü bir politikacıya başarısının sırrını sorduklarında, dinlemesini öğrendim, başarımın nedeni söyleneni de söylenmeyeni de duyma yeteneğini geliştirmiş olmamda yatıyor diye bir açıklama yapmış. İşte burada duyarlı dinlemeye işaret ediliyor. Dinlerken söyleneni de duyacaksınız, söylenmeyeni de. Duyarlı dinleyici birisi ona bir şeyler anlatırken öyle orada sessiz durarak dinlemez. Konuyla ilgilenir, adeta anlatılan olayın içine girer. Kendini anlatanın yerine koyarak dinler. Böylece de dinleme mekanizmasını tam anlamıyla işletmiş olur. Diyelim Bay Şükrü Çatal size ilk milyonunu henüz 22 yaşındayken yaptığını anlatıyor. Duyarlı dinleyici kim bilir ne kadar mutlu oldunuz, hele de o genç yaşta veya kim bilir annenizle babanız ne kadar gururlandılar diyeceklerdir. Çünkü duyarlı dinleyici Şükrü Çatal'ın o anda parasıyla övünmediğini, genç yaştaki başarısını anlatmakta olduğunun farkına varabilecektir. Öte yandan duyarlı olmayan bir dinleyici, sahi mi 1 milyon ha, vay vay, büyük para diyerek Şükrü Çatal'ın anlatma zevkine ket vuracaktır. O noktada ne desin Şükrü Çatal? Evet, sahiden, vallahi de billahi de 1 milyon kazanmıştım mı desin. Böylece akıp giden konuşma birden sendeleyip duraklayacak, Şükrü Çatal da daha sonra tam olarak parmağını basamadığı bir nedenle o genç adam hakkında pek iyi izlenim edinmediği duygusu içinde olacaktır. 6. İlk izlenimde giyim de önemlidir. Bunun etkisini denemek istiyorsanız bir gün kendinize özen göstermeden bir mağazaya girin. Satış elemanlarının sizi aldırmadıklarını göreceksiniz. Bir başka günde şıklanıp gidin. Bakın bu kez nasıl etrafınızda pervane oluyorlar. İşte sadece bu basit deney bile giyimin ilk izlenimdeki etkisini göstermeye yeterli. Psikologlar belli kalıpların bizleri etkilediğini, giyimin de bunun bir parçası olduğundan iyi bir izlenim bırakmak isteyen kişinin bırakmak istediği izlenime uygun biçimde giyinmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani başarılı olmak istiyorsanız başarılıymışçasına giyineceksiniz. Erkeklerin seçeneği daha kolay. Alabildikleri en iyi kalite ceket, pantolon veya takım kıyafetler, ütülü gömlek, zevkli bir kravat ve boyalı ayakkabılarla tamamlandığında her tanıştıklarını etkileyebileceklerdir. Genç kızlarımızın işi biraz daha karışık. Delikanlılarımız başarılı iş adamlarına ve patronlarına bakarak onlar gibi giyindiler mi sorun çözüldü demektir. Oysa pek fazla kadın patron veya zirvede iş kadını olmadığından sayıları henüz az olabilir ama olacak, genç kızlarımız kendi kurallarını bir yerde kendileri koymak zorundalar. Genç kadınların giysileri modaya uygun ama ağırbaşlı ve bütçesinin el verdiğince kaliteli olmalıdır. Burada da en uygunu tayör oluyor yine. Zirveye tırmanana dek çılgın renklerle dolaşma arzusunu frenleyip gri flanel tayörünüz ve ipek bluzunuzu idare etmeye çalışın ve başarılı iş kadınlarının giyim tarzlarını, stillerini inceleyin. Giyim kadar etkili bir başka öğede görünüş. Hepimizin güzel insana zaafı vardır. Hemen güzel insanı diğerlerine tercih eder, iki laf etse ne güzel konuşuyor, biraz çalışsa ne çalışkan deriz. Beğendiğimiz kişide aslında olmayan yetenekleri bulur çıkarırız. Küçük çocuklara dikkat edin. Annelerinin güzel arkadaşlarına koşarlar hemen. Güzel olanın kucağına oturmak isterler. Görünüş konusunda bir erkek iyi giyimliyse, sıcak bir gülüşü varsa ve karşısındakinin gözlerinin içine bakarak rahat bir tavırla konuşuyorsa, büyük bir olasılıkla beğenilecek, ilk izlenimi olumlu olacaktır. Kadınlardaysa bu konu giyimde olduğu gibi daha karışık. Çok güzel bir genç kadın yarattığı olumlu izlenim sayesinde çok çabuk yükselebilir. Ama bu güzellerin düşüşleri de yükselişleri kadar çabuk oluyor ne yazık ki. Bunun bir nedeni onlardan çok şey beklenmesi, en ufak başarısızlıklarının hemen göze batması ve büyütülmesi. Ayrıca güzellerin kendine pek güvenleri olmuyor, güzelliğini yitirince her şeyi yitireceği kuşkusunu taşıyor. Onun için eğer siz de bu şahane yaratıklardansanız, yükseldiğiniz yerde kalabilmek için iş becerilerinizi geliştirin. Bu arada iş arkadaşlarınıza sizin de ufak tefek dertleriniz olduğunu belirtin ki size daha yakın olsunlar. İnsanlar her şeyiyle mükemmel kişilerden çekinirler genelde. Oysa insancıl bir iki ortak sorun kişileri birbirine yaklaştırır. Ve süper güzelleri bir yana bırakırsak, olabildiğince alımlı ve bakımlı olmaya çalışın iş hayatında. Erkekler ve kadınlar bakımlı ve çekici iş arkadaşlarını özensiz ve itici tiplere daima yeğlemişlerdir. Haksız da sayılmazlar hani. Tüm gün birlikte çalışacağı kişi insanın içini açmalı değil mi? İlk izlenim özenini tüm yaşamınız boyunca zihninizin gerisinde bulundurun ve gerekli zamanlarda bu öğrendiklerinizi uygulayın. Sadece iş yaşamında değil, hayatınızın çeşitli evrelerinde de önemli olacaktır iyi bir ilk izlenim. Mektupla iş ararken. Özgeçmişinizle birlikte gönderdiğiniz mektup, en az özgeçmişiniz, hatta ondan da önemli olduğunu belirtmiştik. Kötü yazılmış bir mektup, pırıl pırıl bir özgeçmişin okunmasını önleyecek, ikisinin birlikte çöp sepetini boylamasına neden olacaktır. İyi yazılmış bir mektupsa patronda özgeçmişinizi okuma isteği doğuracaktır. Tıpkı ilk izlenimler gibidir o ilk takdim mektubu. Ve bu kusursuz mektubu yazabilmek için yapılacaklar. 1. Gönderdiğiniz her özgeçmiş için ayrı bir mektup daktilo edin. El yazısıyla yazılmış bir mektup acemilik veya gereksiz labalilik göstergesidir. Eğer mümkünse elektrikli iş hayatında kullanılan standart klavyeli daktiloda yazın veya yazdırın mektubunuzu. Fotokopi edilmiş veya mimeograf mektuplarsa düpedüz hakaret sayılır. Her özgeçmişin yanında onu takdim eden özel mektubu olmalıdır. Fotokopi edilerek çoğaltılmış takdim mektupları sana ayıracak vaktim yok anlamına gelir ki bu da o mektubu alanın benim de sana diyerek mektubunuz özgeçmişinizin otomatikman reddedilen kağıtlar arasına koymasına yol açar. 2. Mektup kağıdınız yeni iş mektuplarında kullanılan iyi kalite beyaz dosya kağıdı olmalıdır. Çiçekli, kokulu, renkli, resimli mektup kağıtlarıyla intihar etmeye gerek yok. Bu bir iş mektubu, sizin sorumlu ve bilinçli olduğunuzu gösterecek bir iş mektubu. 3. Mektubunuz düzgün bir ifadeyle hatasız yazılmış olmalı. Dil bilgisi kuralları, noktalama, cümle kuruluşları ve mektubun formu kusursuz olmalı. İmla hataları bulunmamalı. Hazırladığınız müsveddeyi bir Türkçe öğretmenine veya Türkçesi iyi bir arkadaşınıza okutup düzeltmesini isteyin. En başarılı bir yazarın bile bir editöre gereksinimi vardır. Sizin göremediğiniz hataları bir başkası bulup çıkarabilir. İyi bir elektrikli daktilo, daktilo hatalarını göstermeyeceğinden silikler, çizikler bulunmayacak, mektubunuz kusursuz olacaktır. 4. Mektubunuzla özgeçmişinizi şirketin personel müdürüne gönderin. Daha küçük şirketlerde doğrudan şirketin adını yazıp postalamak da olabilir. 5. Bir tanıdık aracılığıyla işe başvuruyorsanız önce onun iznini alın, sonra da mektubunuzun açılış cümlesinde bu kişinin adını kullanın. Bu kişi o firmada çalışıyor olabilir veya olmayabilir. Ama o kişinin saygınlığı ismini kullanmanıza izin verdiğine göre size de yansıyacaktır. Eğer bu tür bir bağlantınız yoksa o zaman ilk cümlenizde bu işe başvurmak için nereden bilgi edindiğinizi açıklayın. Örneğin gazete ilanı gibi. Bir tanıdık kadar etkileyici olmasa da en azından iş aramasını bildiğinizi gösterecektir. Eğer belli bir iş açığı olup olmadığını bilmiyorsanız ama iş aradığınızı belirtmek istiyorsanız, o zaman ilk cümlenizi çalışmak istediğiniz alanı belirterek bu bağlamda o kuruluşun adını duyduğunuzu belirtin. 6. Mektuplarınızın üslubu şirin, labali, acemi veya saldırgan olmamalı. Tanıtım mektubunun amacı özgeçmişinizin okunmasını sağlamak. Mektubunuzda kişiliğinizi yansıtmaya kalkmayın. Ne kadar akıllı, ne kadar güzel, ne kadar bilgili olduğunuzu sergileme fırsatını görüşmede elde edeceksiniz nasıl olsa. Toparlamak gerekirse ilk paragraf belli bir işe talip olduğunuzu ve özgeçmişinizi eklediğinizi, ikinci paragraf eğitim ve başvurduğunuz kuruluş hakkındaki bilgi düzeyinizi, üçüncü paragrafsa bir görüşme talebinde bulunduğunuzu içermelidir. Bütün gerekli olan bu üç paragraftan ibarettir. 7. Mektubunuzu gösterilen ilgiye teşekkür ederek bitirin. İlgi sözcüğü hem size ayrılan vaktin önemini bilmeniz hem de değerlendirmeye alınmanıza teşekkür bakımından iyi seçilmiş bir sözcük. Mektubunuzun formu ve düzeni de önemli. Şu belirli ölçülere uyun. Paragraflar arasında iki satır bırakın. Müsveddeyi hazırladıktan sonra mektubunuzu öyle bir ayarlayarak yazın ki yazılar ne kağıdın baş tarafına üşüşsün ne de sonuna. Sayfanın tam ortasına yerleşsin. Paragraf başlarını içeriden başlamayın. Son paragraftan sonra iki satır atlayıp bitirme cümlesini sol köşeden başlayarak cümlenin ilk sözcüğünün ilk harfini büyük harflerle yazarak bitirin. Saygılarımla veya en iyi dileklerimle. Uygun kapanış sözcükleri. Ve bu sözcüklerden sonra virgül koyun. 5 satır atlayıp adınızı yine sol tarafa yazın. Adınızdan sonra 2 satır atlayıp ek yazın sol yana ve özgeçmişinizi eklediğinizi belirtin. İmzanızı mavi veya siyah dolma kalemle atın. İmzanız abartılı olmamalı. Ayrıca nokta işaretlerini çocukluğunuza yaptığınız gibi küçük baloncuklar şeklinde daireler çizerek yapmayın. Tanıtım mektubunuz iş yaşamınızın ilk adımı sayılabileceğinden özgeçmişinizin hazırlanmasına ve iş görüşmenize gösterdiğiniz özeni gösterin. Bir de örnek gösterelim isterseniz. Yuva Apartmanı No 18 Taksim 2 Bahçeli Evler 06501 Ankara. Telefon No 123 45 67 21-6-1991. Sayın Tümer Özoral, Akvaryum Yayın Evi, Nur İşhanı, Cağaloğlu, İstanbul. Sayın Tümer Özoral, Sayın Ülkü Okuyan Yayın Eviniz için bir editör yardımcısı aradığınızı ve size başvurmamı önerdi. Özgeçmişimi ekte bulacaksınız. Ankara'da Emre Yayın Evi'nde bir süre çalışmış olduğumdan konu hakkında bilgim ve birikimim var. Akvaryum Yayın Evi'nin yayın dünyasındaki saygınlığına ve getirdiği yeniliklere ilgi duymaktayım. Eğer görüşmemiz için bana bir fırsat tanırsanız bu konuyu sizinle karşılıklı görüşmek arzusundayım. Şimdiden ilginize teşekkür ederim. Saygılarımla. Cem Çalışkan. Ek özgeçmişim. Bir tanıdığınız yoksa ilk paragraf şöyle olabilir. Akvaryum Yayın Evi'ndeki editör yardımcılığına talibim. Özgeçmişimi ekte bulacaksınız. Yayıncılık alanındaki deneyimim bir yerel gazeteyle Emre Yayın Evi'ndeki çalışmalarımı içermektedir. Ya da yayın evinizin editör yardımcısı aradığını belirten gazete ilanına cevap olarak yazıyorum. Uygun görürseniz işe talibim. Özgeçmişimi ekte bulacaksınız. Bazı iş mektuplarında yazanın adresi sol alt köşeye de yazılabiliyor. Her ikisi de doğru. Şimdi bir de çok çok yanlış açılış cümlelerine bakalım. Diyelim büyük bir inşaat firmasının başı Bay Ahmet Ev Yapan'a yazıyorsunuz. 1. Sevgili Ahmet. Gazetelerde hakkında öyle çok şey okudum ki seni uzun zamandır tanıyor gibiyim. 2. Sayın Ev Yapan. Aşık Veysel'in dediği gibi. 3. Sayın Ev Yapan. Annem hep der ki. 4. Dikkat dikkat. Mehmet Parlak iş arıyor ve siz şanslı kişilere başvurmayı düşünüyor. 5. Sevgili Ahmet Bey. Avrupa'da yazlık iznimi geçirirken çok da güzel bir tatildi laf aramızda. Düşündüm ki. 6. Sayın Ev Yapan. Koyu bir çevreci olarak inşaatlarınızın doğayı katlettiği kanısındayım. Bunu doğaya zarar vermeden de yapabileceğinizi göstermek için işe talibim. 7. Sayın Ev Yapan, Şirketinizin fena halde yardım ihtiyacı var. 8. Sayın ev yapan, çocukluğumdan bir inşaatçı olmak istemişimdir. 9. Sayın ev yapan, siz beni tanımazsınız ama... Ve iş görüşmeleri. İş görüşmelerinde en çok yapılan hataları iki gruba topluyor iş adamları. Birincisi, görüşmeye gelenin sorulan soruları dinlememesi. Bu nedenle sorulan soruya değil, bambaşka şeylere cevap vermeleri veya gereksiz bir sürü ayrıntı anlatmaları. İkincisi ve daha da önemlisi, hazırlıksız geldiklerinden gerekli cevapları verememeleri. En akıllı, en zeki insan bile eğer hazırlıklı değilse, ardı ardına sorulan sorular karşısında bocalayacak ve pot kıracaktır. Günümüzde gençler çok daha iyi yetişiyorlar ama rekabet de aynı paralelde gelişiyor. Bu nedenle bugün iş aramaya çıkan bir genç, sadece eğitimi ve bildiği dillerle ölçülmüyor. Başvurduğu firma ve firma yetkilileri hakkında da bilgisi olması gerek. Bu konuda da hazırlandı diyelim. Bu da yeterli olmuyor. Görüşmelerde öyle sorular soruluyor ki bunların o tür bilgilerle ilgisi yok ama karar aşamasında firmalar tarafından önemli göz önüne alınıyor. İşte şimdi biz bir adım daha atarak iş görüşmelerinde sorulabilecek alışılmış dışı sorulara da kendimizi hazırlayalım. 1. Neden sizi bu işe alayım? Böyle bir soru yönelten kişi sizden özgeçmişinizde zaten yazılı olan bilgileri ve rakamları istemiyor. O daha başka bir yanıt, bilinen bilgilerin üzerinde bir cevap bekliyor. Ayrıca böyle bir soru karşısında sizin tutumunuza bakıyor. Kendinize güveniniz var mı? Beklenmedik durumlarda davranışınız ne oluyor? Panikliyor musunuz? Bocalıyor musunuz? Yoksa bir an düşündükten sonra yanıt verebiliyor, durumu kontrol altına alabiliyor musunuz? Burada yapılacak durumunuzu özetleyerek kısa bir yanıt vermektir. Bu işi yapabileceğime inanıyorum çünkü hem işi seviyorum hem de eğitimimi bu doğrultuda yaptım gibi. Eğer iş tecrübeniz yoksa okuldan yeni çıkmışsanız çabuk öğrenir, uyum sağlayabilirim. Böylece kısa bir süre içinde firmaya katkıda bulunacağımı inanıyorum. Veya kendimi ve yeteneklerimi uzun bir süre düşündüm ve denedim. Sonunda bu iş dalında başarılı olacağım kanısına vardım. 2. Neden burada çalışmak istiyorsunuz? Bu sizin için en kolay ve en çok puan toplayabileceğiniz soru. Hatta onlar sormasalar bile siz yine de bu soruyu cevaplayarak nedenlerinizi sıralayın. Firmayı araştırdığınız, tüm bilgileri elde ettiğinize göre firmanın hangi bölümünde ve neden o bölümde çalışmak istediğinizi çok iyi bildiğinizden sebeplerinizi kısa ve vurucu cümlelerle bu arada bilginizi de sergileyerek sıralayın. Örneğin, şirketiniz yeniliklere açık, sürekli aşama yapıyor, piyasaya yeni ürünler sürüyorsunuz. Kendi alanınızdaki bu dinamizmin sonucunda başı hep siz çekiyorsunuz. Tabii bu da satışları etkiliyor ve düşüşler olmuyor gibi. 3. Bu görevde size ilginç gelen nedir? Bu noktada biraz da siz sizi sorgulayanı meraklandırın ve gelecek, rekabet, zorluk gibi bir iki kelimelik yanıtlar verin ki o sizden açıklamanızı istesin. Böylelikle siz bu fırsatı yakalayıp yine şirket hakkındaki o engin bilginizi sergileyebilin. 4. Patronunuzun işine talip olmayı düşünür müsünüz? Genelde hırslı ve bir yerlere varmaya çalışan gençler istenmektedir ama bu noktada bir an durup işi içgüdülerinize bırakın. Karşınızdaki sizi fazla hırslı bulup yerine göz diken bir genç gibi niteleyecek biri ise zamanı geldiğinde ve uygun görülürse gibi bir cevapla yara almadan bu soruyu geçiştirebilirsiniz. Ama içgüdüleriniz gençlere fırsat verilmelidir tutumunda birisinin karşısında olduğunuzu söylüyorsa o zaman elbette neden olmasın diyebilirsiniz.